Herkese merhaba. Kimimizin lanet okuduğu, kimimizin ise keşfetmeye doyamadığı matematiğin bugünlere geliş serüvenini ve hangi matematikçilerin nasıl katkı yaptığını anlattığımız Sen De adlı podcast'in ikinci sezonu olan matematik hikayelerinin bu bölümünde yaşamı boyunca bilime yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı matematikçilerin prensi ve antik çağlardan beri yaşamış en büyük matematikçi olarak adlandırılan sayıların efendisi Gauss'tan bahsedeceğim. 2009 yılında Cem Yılmaz'ın yaptığı üniversite söyleşisinde esprisini yaptığı ve şöyle dediği:
Gauss diye bir adam vardı. Okul hayatındaki dekmanı da şuydu: oğlum Gauss geri zekalı olduğu için okuldan atılmış ya. Sonra Gauss yöntemini bulmuş.
Devamında birçok öğrencinin bu şekilde motive olduğunu söylemiştir. Bunun böyle olmadığını bildiğinden esprisini yapmıştır. Dolayısıyla tabii ki durum böyle değildir. O aslında bir dahidir. Johann Carl Friedrich Gauss ya da kısaca Gauss. 30 Nisan 1777 Braunschweig, Almanya'da doğmuştur. Gauss'un çocukluk yıllarından beri dahi olduğunu gösteren pek çok hikaye vardır. Nitekim 20 yaşına gelmeden matematikte önemli teoremler kanıtlamıştır. Sayılar kuramının önemli sonuçlarını derleyip kendi katkılarını da ekleyerek yazdığı Disquisitiones Arithmeticae'yı 21 yaşında bitirmişse de eser ilk olarak 1801'de basılmıştır. 18 yaşındayken modern matematiksel modellemeyi ve minimal kareler metodunu bularak matematiksel istatistiğin temellerini atmıştır. Bu çalışmalarıyla 1801 yılında Ceres cüce gezegenini tekrar keşfedilmesini sağlamıştır. Öklit dışı geometriyi, çok sayıda matematiksel fonksiyonu, türev ve integralle ilgili temel teoremleri, normal dağılımı, eliptik integrallerin ilk çözümlerini ve yüzeylerde Gauss eğimini keşfetmiş, kanıtlamış veya tanımlamıştır. 1807 yılında Göttingen Üniversitesi'nde profesör ve baş astronom olmuştur. Daha sonra Hannover Krallığı'nın toprak ölçümü görevi kendisine verilmiştir. 1856 yılında Hannover Kralı verdiği madalyaların üzerine Gauss'un portresini bastırmış ve Mathematicorum Principi yazdırmıştır. Gauss çalışmaların sadece bir kısmını yayımladığı için düşüncelerinin derinliği ve ne kadar teorem kanıtladığı ancak 1898 yılında günlüğü keşfedilip yayımlanınca anlaşıldı. Bugün birçok matematiksel ve fiziksel fenomen ve çözüm, rasathane ve ölçüm merkezleri, okullar ve bazı ödüller ismini Gauss'tan alır. Gauss, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı olan Braunschweig-Lüneburg dükkanlığındaki Braunschweig kentinde Dorothea Gauss ve Gebhard Dietrich çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası az eğitimli bir taş ve duvar ustasıydı. Annesinin ise okuma yazması yoktu. Gauss henüz 3 yaşındayken babasının kağıt üzerinde yaptığı hesapları kafasından kontrol edip düzeltiyordu. Bir başka hikayeye göre Gauss'un ilkokul öğretmeni Büttner, öğrencilerin oyalamak için birden 100'e kadar olan sayıları toplamalarını isteyince Gauss cevabı sınıftaki bütün öğrencilerden önce ve hızlıca bularak hem öğretmenini hem de asistanı Martin Bertels'i hayrete düşürdü. Gauss, Braunschweig dükü Carl Wilhelm Ferdinand'ın verdiği burs sayesinde 1792 ile 1795 yılları arasında Collegium Carolinum'da, bugünkü adıyla Braunschweig Teknik Üniversitesi, 1795 ile 1798 yılları arasında da Göttingen Üniversitesi'nde öğrenim gördü. 1796'da kenar sayısı bir Fermat asalı olan her düzgün çokgenin sadece cetvel ve pergel kullanılarak çizilebileceğini kanıtladı. Bu tür cetvel ve pergel problemleri antik Yunan'dan beri matematikçileri meşgul etmekteydi. Dolayısıyla da Gauss'un keşfinin önemi büyüktü. Gauss bu başarısından o kadar memnun oldu ki mezar taşına bir düzgün 17 genin oyulmasını vasiyet etti. Ne var ki daireye çok yakın olan bu şeklin oyulması çok zor olacağından vasiyetini yerine getirecek bir taş ustası bulunamadı. 1796 Gauss için oldukça verimli bir yıl oldu. Düzgün çokgenlerle ilgili keşfinden bir ay kadar sonra yine kendi keşfi olan modüler aritmetik fikrini kullanarak sayılar kuramında karesel karşılıklılık ilkesi olarak bilinen teoremi kanıtladı. İlk olarak Euler ve Legendre tarafından ortaya atılmış ama kanıtlanamamış olan bu teorem, ikinci dereceden denklemlerin çözülebilirliğinin belirlenmesini sağlıyordu. Yine aynı yıl içinde Gauss, asal sayıların tam sayılar arasındaki dağılımına ilişkin önemli bir sonuç buldu. Bundan kısa süre sonra da her tam sayının en fazla 3 üçgensel sayının toplamı olarak yazılabileceğini kanıtladı. Ekim 1796'da ise katsayıları sonlu bir cisimden gelen polinomların çözümleriyle ilgili bir sonuç yayımladı. Bu sonuç 150 yıl sonraki Weyl varsayımlarının da çıkış noktası olmuştur. Gauss 1799'da bitirdiği doktora tezinde cebirin temel teoreminin bir kanıtını sundu. Bu önemli teorem karmaşık sayılar üzerine tanımlanmış her polinomun en az bir kökü olduğunu söyler. Gauss'tan önce pek çok matematikçi bu teoremi kanıtlamayı denemiş ama hiçbir kanıt genel kabul görmemişti. Gauss'un kanıtına da o zamanlar henüz kanıtlanmamış olan Jordan eğri teoremini kullandığı için itiraz edildi. Bu itirazlar üzerine Gauss hayatı boyunca 3 değişik kanıt daha sunacak, 1840'taki son kanıtı tüm matematikçilerden kabul görecekti. Gauss bu kanıtlar üzerinde çalışırken karmaşık sayılar kavramının olgunlaşmasına çok büyük katkıda bulundu. 1801'de yayımladığı Disquisitiones Arithmetica'da sayılar kuramına modüler aritmetik gibi birçok yenilik getirdi. Aynı yıl içinde İtalyan astronom Giuseppe Piazzi Ceres asteroidini keşfetti ama asteroidi ancak 40 gün kadar takip edebildikten sonra kaybetti. 24 yaşındaki Gauss 3 aylık bir çalışmadan sonra Ceres'in tekrar görülebileceği pozisyonu hesapladı. 31 Aralık'ta iki ayrı astronom Zach ve Olbers Ceres'i tam Gauss'un söylediği pozisyonda gözlemlediler. Zach, Dr. Gauss'un zeki çalışması ve hesapları olmasaydı Ceres'i tekrar bulamayabilirdik diyerek Gauss'un katkısına teşekkür etti. O zamana kadar hala dükün verdiği bursla geçinen ve bu durumdan memnun olmayan Gauss, astronomide kariyer yapmayı düşündü. Ve 1807'de Göttingen Üniversitesi'nde astronomi profesörü ve gözlem evi müdürü olarak çalışmaya başladı. Hayatının sonuna kadar aynı üniversitede çalışacaktı. 1807'de Napolyon ordusu Göttingen'e yaklaşırken Napolyon'un şehre zarar vermemelerini emretme olayının arkasında Gauss vardı. O dönemlerde Gauss, Monsieur Leblanc takma adıyla biriyle mektuplaşmıştı. Hayran olduğu ama saygının yanı sıra korku duyduğu Gauss'un bir kadını ciddiye alamayacağını düşünen bu kişi Sophie Germain idi. Sayı kuramı ve özellikle Fermat'ın son teoremi ile ilgili mektupları Gauss'un ilgisini çekmişti. 1806'da Napolyon'un orduları Almanya'yı işgal etmeye başladı. Yüzyıllar önce Arşimet'in başına gelenlerin Gauss özelinde tekrarlanmasından korkan Germain, Fransız kuvvetlerini komuta eden dostu General Pernetti'ye bir mesaj yollayarak Gauss'un hayatının güvenceye alınmasını rica etti. Bunun üzerine Alman matematikçiye özel ilgi gösteren General, ona hayatını Madame Germain'a borçlu olduğunu söyledi. Gauss müteşekkirdi ama şaşırmıştı. Sophie Germain diye bir ismi hiç duymamıştı. Germain bir sonraki mektupta çekine çekine gerçek kimliğini açıkladığında Gauss kızmamış, hatta şöyle bir yanıt yazmıştır. Ama şimdi değerli bir arkadaşım Monsieur Leblanc'ın dönüşüme uğrayıp inanmakta zorluk çektiğim böylesine parlak bir örnek oluşturan bu ünlü şahsiyet haline gelişi karşısında duyduğum hayranlık ve hayreti nasıl dile getirsem? Genel olarak soyut bilimlere ve en başta da sayıların gizemine ilgi duyabilmek son derece az rastlanan bir şey. Ama buna şaşmamak gerek. Bu yüce bilimin büyüleyici güzellikleri kendilerini sadece onun içine dalmaya cesaret edebilenlere gösterirler. Ama eğer bir kişi cinsiyeti nedeniyle gelenek ve önyargılarımız yüzünden bu dikenli araştırma yollarında ilerlemekte erkeklere kıyasla sonsuz derecede daha büyük zorluklarla karşılaşıyor ve yine de bu engelleri aşmayı başarıp en çapraşık araştırmalara girişebiliyorsa o zaman hiç şüphesiz yüce bir cesarete, görülmemiş yeteneklere ve üstün bir dehaya sahip demektir. Gauss en karmaşık hesapları aklından yapabilmesiyle de ünlenmişti. Anlatılana göre Ceres'in izleyeceği yörüngeyi nasıl bu kadar hatasız hesaplayabildiği sorulunca logaritma kullandım cevabını vermiş, logaritma cetveli nasıl bu kadar hızlı kullanabildiği sorulunca da cetvele ne gerek var, hepsini kafamda hesaplıyorum demiştir. Ceres'in keşfi sayesinde gezegen ve asteroidlerin güneş çevresindeki hareketleriyle ilgilenmeye başlayan Gauss, 1809'da güneş çevresinde konik kesitler üzerinde hareket eden gök cisimlerinin hareketlerinin teorisi adlı eserini yayımladı. Bu eser günümüz bilimlerinde yaygın olarak kullanılan en küçük kareler yöntemini de ayrıntılı olarak ele alıyordu. 1818'de Hannover eyaleti için yüzey ölçümleri yapan Gauss, bu ölçümleri için güneş ışığı ve aynalar yardımıyla doğrultu gözlemleri yapmaya yarayan aygıt olan heliotropu icat edip kullandı. Gauss, Öklid dışı geometrilerin varlığını keşfettiğini ama tepkilerden çekindiği için fikirlerini yayımlamadığını iddia etmiştir. Öklid dışı geometriler, Öklid aksiyomlarının bir kısmını atarak oluşturulan, sezgilerimizle çelişen fakat kendi içinde tutarlı geometrilerdir ve Einstein'ın genel görelilik kuramı gibi pek çok yeni fikrin doğumunu mümkün kılmıştır. Gauss'un yakın arkadaşı Farkas Bolyai'nin oğlu Janos Bolyai 1832'de Öklid dışı geometrilerle ilgili eserini yayımladığında Gauss Farkas Bolyai'ye bir mektup yazdı ve eseri övmek kendimi övmek gibi olur çünkü eserin içeriği son 30-35 yıldır benim kafamda dolaşan fikirlerle neredeyse birebir örtüşüyor dedi. Bu kanıtsız iddia Janos Bolyai ve Gauss'un arasının açılmasına sebep oldu. Gauss'un notları ve mektuplarından anlaşıldığı kadarıyla Öklid dışı geometrilerle ilgili temel fikirleri Janos Bolyai'den önce keşfettiği doğrudur. Gauss, Hannover'da yaptığı yüzey ölçümleri sırasında ölçüm hatalarının istatistiksel dağılımını veren ve daha önce astronomi araştırmalarında da kullandığı normal dağılım fikrini kafasında iyice belirginleştirdi. Günümüzde normal dağılıma Gauss dağılımı da denmektedir. Olasılık ve istatistik alanlarında her türlü veri çözülmesinde ana rolü oynayan bu dağılım herkesin bildiği adıyla çan eğrisidir. Ayrıca bu ölçümler Gauss'un diferansiyel geometriye de ilgi duymasını sağladı. 1828'de bu matematik dalının önemli teoremlerinden biri olan Theorema Egregium'u kanıtladı. 1831 yılında Gauss, fizik profesörü Wilhelm Weber ile beraber çalışmaya başladı. Bu beraberlik, manyetizma ve elektrik konularına, kütle, uzunluk ve zamana bağlı yeni bir manyetizma birimi gibi pek çok yenilik getirecekti. 1833'te Gauss ve Weber ilk elektromanyetik telgrafı icat ettiler ve bu telgrafla gözlem evini fizik enstitüsüne bağladılar. Gauss hala müdürü olduğu gözlem evinin bahçesine bir manyetik gözlem evi kurulması talimatını verdi ve Weber'le beraber dünyanın çeşitli yerlerindeki manyetik alanları ölçmek amacıyla bir manyetik kulüp kurdu. Gauss'un bu sıralarda geliştirdiği manyetik alanın yatay yoğunluğunu ölçmeye yarayan metot 20. yüzyıl ortalarına kadar kullanılmaya devam etti. Gauss ayrıca dünyanın manyetik alanının çekirdek ve manyetosfer kaynaklarını ayırmak için gereken matematiksel teoriyi de geliştirdi. Çalışmalarını sade bir odada gerçekleştiren Gauss'un yorulduğunda dinlenebilmesi için bir koltuk ancak 70. yaş gününde arkadaşları ve öğrencileri tarafından kendisi ikna edilerek kondu. Hayatının sonlarına doğru matematiksel yeteneklerinin köreldiğini hissedince edebiyatla ilgilenmeye başladı. Gauss 20 Şubat 1855'te 78 yaşındayken yıllardır yaşadığı Göttingen'de hayata gözlerini yumdu ve bu şehirdeki Albani Friedhof'a gömüldü. Beyni araştırma için muhafaza edildi ve bugün hala Göttingen Üniversitesi'nin tıp fakültesinde formalin içinde korunmaktadır. Gauss ilk evliliğini 1805 yılında Johanna Osthoff ile yaptı. Bu evlilikten Joseph adında bir oğlu ve Wilhelmine adında bir kızı oldu. 1809'da Louise adını verdikleri üçüncü çocukların doğumu sırasında Johanna hayatını kaybetti. Louise de henüz 1 yaşına gelmeden annesini takip etti. Gauss bu ölümlerden dolayı girdiği depresyondan tam anlamıyla kurtulamadı. Gauss bir mektubunda karısını şöyle anlatır. Bir hanımefendinin güzel yüzüne, şefkatli ve hülyalı gözlere ve kusursuz bir vücuda sahip. O bir huzur ve sağlık aynası. Bunlar bir yana parlak bir zekası ve eğitimli bir dili var. Tüm bunlardan daha iyi olanıysa hiçbir canlıya zarar veremeyecek bir meleğin sakin, dingin, mütevazı ve saf ruhuna sahip olması. Ne yazık ki karısı genç yaşta hayata veda etmiş ve sadece 4 yıl evli kalabilmişlerdir. 1810'da karısının arkadaşı Minna Waldeck ile evlendi. Bu evlilikten 3 çocuğu daha oldu. Eugen, Wilhelm ve Therese. Minna 1831'de hastalıktan ölünce Gauss'a ölümüne kadar kızı Therese baktı. Eugen ve Wilhelm Amerika'nın Missouri eyaletine yerleştiler. Gauss tam bir mükemmelliyetçi ve bir işkolikti. Bir hikayeye göre bir problem üzerinde çalışırken karısının ölmek üzere olduğu haberini alınca biraz beklesin, bitirmek üzereyim demişti. Kafasındaki fikirler tam olgunluğa erişmeden onları yayımlamak istemezdi. Gauss'un üzerinde birkaç meyvenin bulunduğu bir ağacı gösteren nişanı vardı. Bu mührün üzerinde kendi seçtiği slogan olan "Az ama olgun" yazardı. Ölümünden sonra incelenen günlükleri ortaya çıkardı ki meslektaşları tarafından yayımlanmış olan pek çok önemli matematiksel keşfi o daha önceden yapmış ama yayımlamamayı tercih etmişti. Matematik tarihçisi Eric Temple Bell'e göre Gauss günlüklerine yazdığı tüm matematiksel fikirleri hayattayken yayımlamış olsaydı matematik 50 yıl ileri atlamış olurdu. Gauss kendisini örnek alan genç matematikçileri desteklemediği için çok eleştirildi. Pek çok meslektaşı onu mesafeli ve katı buluyordu. Gauss öğretmenlikten nefret ettiğini söylese de Richard Dedekind, Bernhard Riemann, Friedrich Bessel gibi bazı öğrencileri sonradan başarılı ve üretken matematikçiler oldular. Gauss yazdığı kanıtları nasıl akıl ettiğini asla açıklamazdı. Kanıtı bir kere bulduktan sonra sanki vahiy ile gelmiş gibi yazar, sonuca nasıl ulaştığı konusunda özellikle ipucu vermezdi. Gauss'un ismi matematik ve fizikte onlarca teorem, formül ve kavrama verilmiştir. CGS sistemindeki manyetik alan birimi 1 Gauss'tur. 1989-2001 yılları arasında Gauss'un resmi bir normal dağılım eğrisiyle beraber 10 Alman markı banknotlarının üzerine basılmıştır. 1977'de Gauss'un 200. doğum günü şerefine Doğu Almanya ve Batı Almanya'da ayrı ayrı hatıra pulları basılmıştır. Ay'daki Gauss krateri, 1001 Gaussi asteroidi ve Antarktika'da sönmüş bir volkan olan Gaussberg, Gauss'un anısına isimlendirilmiş bazı doğal oluşumlardır. Almanya'nın Dransfeld kentindeki 51 metrelik beton gözlem kulesinin ismi Gauss Kulesi'dir. Alman yazar Daniel Kelman'ın 2005 tarihli romanı Dünyanın Ölçümünde Gauss ve Alexander von Humboldt'un hayatlarını konu almaktadır. Ayrıca 2005 yılı Gauss yılı olarak anılmıştır. Matematik için muhteşem üretimler gerçekleştirerek insanlık ve bilim için ulaşılabilecek en ileri noktalardan bir tanesine ulaşan Gauss, şüphesiz insanlık tarihi boyunca hatırlanacak nadir matematik ustalarından ve dünyanın en büyük fenerlerindendir. Matematik hikayelerinin bugünkü bölümünü dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki bölümde görüşürüz. ismailkara.com.tr adresinden matematik, bilim ve sınavlar hazırlıkla ilgili hazırlamış olduğum birçok bilgiye erişebilir. Bana ismailkara.iletisim@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Facebook, Twitter ya da Instagram'dan beni takip etmeyi de unutmayın.